Herkese merhaba. Kuantum Teknoloji Sohbetleri'nin 31. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ecem Mürduman, Yusuf Üniversitesi Fizik Bölümü lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda Kuantum Türkiye'nin de bir parçasıyım. Kuantum Türkiye olarak Kuantum Teknoloji Sohbetleri'nde yurt dışında çalışan, araştırma yürüten Türk bilim insanlarını ağırlıyoruz. Ve onların hayat hikayelerini, oraya nasıl ilerlediklerini, işte orada neler yaptıklarını ve gelecek planlarını vesaire dinliyoruz. Bugün de Almanya'dan University of Bonn'dan Fahri hocamız bizlerle olacak. Fahri hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim, sağ ol.
Çok güzel de yerdesiniz bu arada. Ve bu tabii eşlik edecek kişi olan güzel Zeki hocamız var. Zeki hocam, size de sözü bırakayım isterseniz.
Teşekkürler hocam. Merhabalar, ben Zeki. İlk kez izleyenler için ODTÜ Fizik Bölümünde araştırma görevlisiyim ve Q-Turk'in kurucu üyelerinden birisiyim. Bugün biraz daha Ecem sunumu devralacak. Ben biraz hastayım, kusura bakmayın diyorum ve hoş geldiniz diyorum konuğumuza da.
Hoş bulduk.
Kendisi tabii şu an Bond'a değil, arkadaki palmiye ağaçlarına bakarak, palmiye de değil, onlara ne deniyordu bilmiyorum ama Kuşadası'ndan bize katılıyor. Evet, benden bu kadar deyip sözü bırakıyorum.
Ben kendimi tanıtayım o zaman.
Tabii ki.
Fahri Emre Öztürk ismim. Fizik lisans eğitimi Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünde tamamladım. Bitirme tezimi Okan Ozansoy hocamızla birlikte yazdım. Genel görelilik kuramı üzerine kütle çekim dalgalarının deneysel gözlemi hakkında bir tez yazdım. 2012 yılında tamamladım. Bildiğiniz gibi deneysel gözlemi de ilk 2015 yılında yapıldı. Okan hocamız o zamandan görebiliyordu konunun yakında çok cazip olacağını. Tezim bitirdikten sonra yüksek lisans için Bilkent Üniversitesi'ne gittim. Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde yüksek lisans tezimi yazdım. Daha sonra bir senede orada bir TÜBİTAK projesinde çalıştım. Sonra doktora için Bose-Einstein yoğunlaşması konusunda çalışmak istiyordum. Çeşitli konular bakarken bir gün Google'da fotonlar niye Bose-Einstein yoğunlaşması görülemiyor fotonlarla diye araştırdım. Baktım ki görülmüş aslında 2010 yılında. Direkt o gruba başvurdum. Ama kuru kuru da başvurmayayım dedim. Önce bir burs falan veriliyor mu, üniversite veriyor mu diye. Burslara da başvurdum. Bursu kazanınca girme şansım biraz daha arttı. Böylece 2015 yılında orada doktoraya başladım. Şimdi tezimi
Süper hocam. Hocam aslında şeyden başlayabiliriz isterseniz. Bir kere ilgi çekici olan en önemli noktalardan biri aslında yüksek lisans çalışmalarınızla doktora sürecinde yürüttüğünüz çalışmalar biraz farklı aslında ve hani bu konuları da biraz görmek isteriz aslında detaylı konuşmak. Ama isterseniz ilk önce yüksek lisans çalışmalarınızdan o sürecin nasıl geçtiği ve daha sonra hani konu değişikliğine geçmeniz o kısmı biraz daha açıp başvuru süreçlerinizi detaylıca anlatabilirseniz süper olur bence.
Şöyle Bilkent Üniversitesi'nde aslında bir tanıtım günleri oldu. UNAM'ın Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde tanıtım günleri vardı. Onu da ODTÜ'den bir arkadaş hani tanıtım günlerinden bir gün önce bana söyledi. Şuraya da bir git diye. Öylece gittim yani pek bir şeyden haberim olmadan. Orada tabii Ankara Üniversitesi'ne kıyasla bambaşka bir ortam vardı. Yani laboratuvarlar inanılmaz gelişmiş. Hocalar hep Amerika'dan geri dönmüş. Yani gerçekten orada dünyaya açılabileceğimi hissettim. Onun için oraya başvurdum direkt. O gerçekten de öyle oldu. Yani orası bana Bilkent dünyada araştırma nasıl yapılır? Yani o vizyonu verdi. Hangi standartlarda makale yazman gerek vesaire. Laboratuvar teknikleri işte elektron mikroskopisi, spektroskopi teknikleri hepsini orada öğrendim. Orada çalıştığım konu da çok enteresan bir konuydu. İnfrared fotonik bant fiberleriyle yapay burun yapmak üzerine çalıştık. Çok zevkli bir konuydu. Yayın anlamında falan da ilginç olunca açıkçası kolaylık sağlıyor. Hani yayının bir hikayesi olduğu zaman daha kolay kabul ediliyor. O yüzden yayın anlamında da gayet başarılı bir yüksek lisans süreci oldu. O da doktora başvurularında işimi bayağı kolaylaştırdı. Sonra Bonn'a geçişte biraz daha uygulamadan ziyade temel bilime kaymak istiyordum. Yani deneysel fizik çalışmak istiyordum. Tabii yapay burun dediğinizde tamamen uygulama. Orada yaptığınız yayınlar proof of concept oluyor. Yani çalıştığını gösteriyorsunuz ve işiniz orada bitiyor. Daha sonra hani belki birisi şirket kuracak, onu gerçekten hani kullanıma açacak falan. O kısmı sizi ilgilendirmiyor. Yarım kalıyordu. Yani dedim ki ya şirket kuracağım ve hakikaten bunları ürüne dönüştüreceğim ya da temel bilimde devam edeceğim. Temel bilimde devam etmek istedim ve o geçiş hakikaten kolay olmadı. Yani zor olacağını tahmin ediyordum ama Bonn Üniversitesi'nde başladıktan sonra oradaki yani laboratuvar teknikleri ciddi anlamda zorladı beni. Yani hem yazılım bilmeniz gerekiyor, optik çok iyi bilmeniz gerekiyor, hem tazelemeniz gerekiyor, kuantum mekaniği, elektromanyetik teori, istatistik vesaire bilgilerinizi tazelemeniz gerekiyor. Onun için bayağı bir hani sabah 6'da kalkıp hemen laba koştuğum bir ilk 6 ay bir sene geçirdim. Alışmak için sadece diyebilirim.
Hocam peki mesela yüksek lisansta hani zor oldu ama yüksek lisanstaki çalışmalarınızdan götürdüğünüz bir şey oldu mu oraya? Yani PhD'de yaptığınız çalışmalarda hani şunların artısını mesela PhD'de çok gördüm mesela yüksek lisansta şunları yapmanın hani bu alan geçişi kısmında oldu mu öyle? Yoksa komple mi baştan hani aldınız yani?
Kesinlikle faydası oldu ama şurada olmadı mesela teknik anlamda bir pek bir faydası olmadı. Çünkü kullandığımız yazılımlar farklı, programlama dilleri bile farklıydı. O anlamda olmadı ama şu anlamda oldu. Bilkent'te bir araştırma nasıl yapılır ve makale nasıl yazılır? Nasıl satılır? Yaptığınız araştırma nasıl satılır? Nasıl sunum yapılır? Bunları hakikaten öğrenmek mümkündü. Zaten her cuma kolokyumlar oluyordu. Orada gayet başarılı insanlar gelip sunum yapıyordu. Onları izliyorduk, sorular soruyorduk. O vizyon da çok önemli. Ve Alman ve Amerikan bakış açısının farkını da görebildim. Çünkü Bilkent'te daha ziyade Amerikan ekolü vardı. Almanların daha farklı, yani en azından benim çalıştığım ortamda Bonn Üniversitesi Fizik Bölümü için söyleyebilirim ki yaptığınız işi satmaya çok daha az önem veriliyor. Kendi reklamınızı yapmaya vesaire. Hani böyle kuru kuru bir sunum yapıyor bir hoca mesela. En sonunda makaleleri bir diziyor işte Nature'lar, Physical Review Letters'a. Diyorsunuz bunları bilseydim önce hani daha dikkatli dinlerdim falan. Ama Amerikan ekolünde bunu yaptıysanız zaten onu introduction yani en başlangıçta kendinizi tanıtırken işte dergilerin kapağı olduysa direkt onu koyuyorsunuz. Bir reklam yapıyorsunuz yani. O yaklaşım da çok farklı. Ama bütün dünyada Almanya dahil bence yavaş yavaş bu Amerika'nın kendini satma, reklam yapma ekolüne doğru kayıyor. Onun için onu da muhakkak öğrenmek lazım. Bu açıdan çok faydası oldu Bilkent'in. Yani vizyonumu genişletti.
Anladım. Peki hocam PhD'de mesela ilk 6 ayında dediniz yani ekstra çalışma yaptım aslında o şeyi yakalayabilmek için, eksikleri kapatmak için. Bu araştırmanızda mesela nasıl etkiledi? Onu da merak ettim açıkçası. Yani sizin gibi yol izleyecek biri için de aslında fikir vermesi açısından da.
Araştırmamı geride bıraktı mı anlamında mı?
Paralelinde ya da veya işte zorlandınız mı, nasıl zorlandınız, nasıl oldu?
Yani zaten tabii o 6 ay mesela orada hani yüksek lisansını aynı grupta yapmış bir kişi o 6 ayı zaten yaşamış oluyor. Dolayısıyla 6 ay geriden başlıyorsun en iyi ihtimalle. Ama o çalışma temposuyla devam edersen onu muhakkak kapatıyorsun. Zaten sen alışmış oluyorsun artık o kadar çok çalışmaya. Onu da çok fazla azaltmıyorsun. Belki biraz yavaş ama çok fazla değil. O yüzden o konuda bence endişe etmeye hiç gerek yok. Gerçekten geride kalır mıyım anlamında. Ama onu göze almak lazım. Hani kolay bir şey değil. Belki bir ay, 2 ay, 3 ay çok yüksek tempoda devam edersin ama daha uzun sürdüğünde insan zorlanıyor. Motivasyon düşüyor illaki. Ve bu süreçte de grupta böyle aranan adam olmuyorsun. Belki Türkiye'de hani çok güzel bir ortamda, yüksek lisansta hocan seni tutuyordu, işte sevilip sayılıyordun vesaire. Gittiğini düşün şimdi yeni bir ülkeye, işte kimseyi tanımıyorsun. Grupta da işler iyi gitmiyor ilk 6 ay. O yüzden hem yeni bir ortama girmekten dolayı zorlanıyorsun, hem bu bütün öğrenmen gereken şeyler seni zorluyor. Onları göze alıp mutlaka yapacağım diye gidersen hiçbir sorun yok. Yani ona belki psikolojik olarak hazırlanmak gerekiyor.
Ben şeyi sorabilirim bu arada. Aslında bu güzel bir nokta çünkü mesela o grupta yani doktora grubunda ne kadar kişi dışarıdan gelmiş ve aynı pozisyonlarda ne kadar kişi yüksek lisanstan devam ediyordu ya da aynı okuldaki bir yüksek lisanstan geçmişti. Yani mesela herkes yani bu tek olma durumunu ne kadar birlikte yaşıyordunuz gruptaki insanlarla? Bu çünkü hep şeyde önemli bir sorudur. Yani buradan yüksek lisanstan yurt dışına doktoraya giden insanlarda hani tek kalacağım orada yani kimseyi çok tanımıyorum işte yani bu biraz geriden başlayacağım durum var. Ama aynı durumu kaç kişi bir arada yaşıyor? Yoksa daha çok böyle hani master'dan orada doktora grubuna geçme şeklinde mi?
Evet, çok güzel soru. Gerçekten Almanya'da özellikle genelde master'dan direkt doktoraya geçiyor insanlar. Çok uluslararası öğrenci olmuyor. Fizik bölümlerinde öyle tercih ediyorlar gördüğüm kadarıyla. Aslında haklı yani hocalar açısından orada yüksek lisanstan aldığı öğrenci bütün teknikleri biliyor zaten. Dolayısıyla benim gittiğim grupta mesela 20 kişilik bir grup. Alman olmayan sadece 5. senesinde bir doktor öğrencisi vardı. Ve de o farklı bir konuda olduğu için zaten hiç iletişim yoktu. Pardon, bir de Yunan postdoc vardı. O da farklı bir konudaydı. Dolayısıyla tamamen yalnız kalıyorsun. Ve gelen hani oradaki yüksek lisans öğrencileri bile teknik anlamda senden iyi olabiliyor. O ilk 6 aylık süreçte. Onu kapatan, tamamen farkı kapatan bakış açısı oluyor. Yani sen ilerlemek istiyorsan onu kapatıyorsun. Ama özellikle hani gittiğiniz grupta ağırlık uluslararası öğrenci ise bu pek yabancılık olmuyor. Diğer giden arkadaşlarımdan gördüğüm bu. O çok daha böyle sıcak bir ortam oluyor. Herkes birbirini tutuyor falan. Bir de Almanca bilmeden gidiyorsanız benim gibi dil bariyeri de oluyor. İllaki bir yani dışlanıyorsunuz. Hani kimsenin böyle bilinçli yaptığı bir şey olmasa bile şartlar gereği dışlanıyorsunuz. Biraz daha zor oluyor.
Evet yani aslında bu açıdan şunu da belki önerebiliriz insanlara. Gitmeden önce gideceğiniz grubun sayfasını açıp bir böyle insanlara
Evet.
hani bir bakın yani en azından bir fikir verir orada nasıl bir tecrübeyle karşılaşacağınıza dair.
Ya Zeki, aslında inanılmaz dikkat ettim bu konuda. Sözünü kestim, pardon. Çok dikkat ettim.
Öğreneceğim değil.
Hatta biliyordum yani oradaki tecrübeli doktora öğrencilerinin çoğu şeyi bana öğreteceğini bildiğim için bizzat onlarla da görüştüm daha önce. Her şeyi sağlama aldım ama yine de böyle bir sudan çıkmış balığa dönme durumu oldu.
Çok çok normal ya. Özellikle Almanca, Almanya yani. Almanca çok kolay bir dilmiş. Ben öğrenmeye çalışıyorum da. Çok şey değil. Peki o zaman şunu sorabilirim. Yani alıştıktan sonra nasıl oldu? Yani ilk 6 ay geçti. Tempo yani artık oradaki denk bir düzeye geldi. Sonra mesela hemen yayın mı beklemeye başladılar? Yoksa projeye mi dahil ettiler? Yani nasıl ilerledi o süreçler? Çünkü Almanya'da zorunlu ders yok. Direkt araştırmaya gidiyor insanlar. Ama sonuç itibariyle de bir 6 ay geriden başlayıp onu kapatmak için laboratuvarda çalışmanı beklediler. Sonra ne oldu?
O hocanın yaklaşımına bağlı oluyor. Benim hocam yayına doymuş birisi olduğu için onun derdi mükemmel bir yayın yapmaktı. Onun için yayına zorlamanın tam tersi, aldığım hiçbir data onun için yeterince iyi değildi. Yani muhakkak laba geri dönüp tekrar almamı istiyordu ki ben o zaman farkında değildim. Aslında yıllarca sürecekti bu. Ben diyordum ki 6 aya çıkar herhalde. Sonra 1 sene oldu. Sonra 4. senemde yayın çıktı. Hoca mükemmeliyetçi olduğu için ben orada zorlandım. Çünkü Bilkent'te yüksek lisans döneminde yani tabiri caizse patır patır basıyor. Yani biz doktor öğrencileriyle karar veriyorduk aramızda. Şu konu iyidir. Yazıyorduk. Hoca en son bir okuyordu. Tamam diyordu, gönderiyordu. Burada hoca birebir dahil oluyor. O ilk 6 aydan sonra bana bir konu verdiler. İşte fluctuation, dissipation relation. Sen bunu çalışacaksın. Ama ortada hani ne bunun teorisi var. Önce bizim sistemimizi sistem için, fotonların Bose-Einstein yoğunlaşmış foton gazı için bunun teorisi yazılacak. Sonra nasıl bir deney yapılacak ki bu teori deneysel olarak verify edilebilsin? Deneysel olarak nasıl diyeceğim bunu? Deneysel olarak ispatlanabilsin bu teori. Ve de bunlar yani hepsi inanılmaz zaman alıyor tabii. Mesela ilk başta farklı bir parametreyi ölçüyorsunuz deneyde. Sonra bakıyorsunuz ki yok aslında bunu böyle gösteremeyeceğiz. Geriye dönüyorsunuz en baştan. Ve de o zaman yine bilmediğim bir şey aslında bana verilen bu konular hocanın gözünde kesinlikle son aşamadaki konuyu göstermiyor. O hani önemli olabilir gibi şu yönde biz araştırma yapalım. Oradan bir şey çıkar gibi yaklaşıyor. Yani senin doktora tezin bu olacak dediğinde ben sanıyorum ki en sonunda ben tezimin başlığına onu yazacağım. Yani kesinlikle öyle değil. Hatta şu ana kadar çıkan yayınlarımın hiçbiri bu konuda değil. Umarım çıkacak yakında. Makaleyi yazmıyor. Şu anda başlayacağım 6. senemde. Bu ilk bana verilen konu hakkında. Ama bu arada iki yayın tamamen farklı konularda çıktı. Yani hocaların yaklaşımı çok farklı olabiliyor bu konuda.
Hocam peki bu yaklaşımı nasıl değerlendirebilirsiniz? Ya bence bir yerde güzel aslında hani ama dediğiniz gibi gerçekten çok uzun soluklu ve bayağı uğraşı gerektiren bir şey yani hocanın da o yaklaşımı sizi biraz da yıpratmış bile olabilir belki de bilmiyorum ama yani siz nasıl buldunuz? Doğru, ne kadar doğru oldu mesela? Ne kadar faydalı gördünüz ya da kendiniz için de?
Yani şöyle şimdi ilk bir saniye. Beni şu kenara almak istiyorlar. Bir saniye.
Hocam keseriz buraları.
Evet, kusura bakmayın. Şimdi evet hocanın yaklaşımı çok yani duruma göre değişebilir o. Hoca şimdi aslında şu açıdan iyi. Bir esneklik sağlıyor. Çünkü hoca eğer deseydi ki bana bu konu senin konun, bunda yayın çıkartana kadar hiçbir şeyi kabul etmiyorum da diyebilirdi. Ama ben o konuda çalışırken belki başka önemli bir şey gördüm. Merak faktörüne göre kendim bir konuyu araştırdım. Ona izin veren bir hoca. Yani tamam şu konuda o zaman bu da önemli olabilir, bunu da çalışabiliriz diyebiliyor. Ama hoca böyle yaptığı zaman hocanın gerçekten de neyin önemli olduğunu anlayacak kapasitede biri olması gerekiyor. Yani hoca o kadar iyi olmalı ki seni gerçekten yönlendirebilmeli. Bu kadar esnek bırakıyor. Seni gerektiği zaman yönlendirebilmeli. Benim hocam da gerçekten gerektiğinde laba girip elini kirletebilen, gerektiğinde kağıt kalemi alıp teoriyi yapabilen ki bu test konumda şu anda yazmaya başlayacağımız makalenin teorisini de kendisi yazdı yani deneysel çalışan bir hoca. Bildiğin adam kitabı açtı önüne koydu defterinde kurşun kalem ve silgiyle çalıştı ve teoriyi yaptı. Sonra biz ilk nümerik olarak bunu doğru mudur değil ama hiç inanmıyoruz yani. Hocanın bireysel iletişimi de biraz farklı hocanın. Biz hiç inanmıyoruz yani bu hayatta çalışmaz yani. Nümerik olarak bir baktık işte direkt çıkıyor yani nasıl olabilir ki direkt çıkıyor.
Gözlerinizin işte, önünde böyle şey oluyor çok güzel bir an bence. Yani böyle bir anı yaşamak böyle hoca yazıyorsanız bir anda evet.
İnanamıyorsun
gerçekten. Çok ilginç ya. Evet.
Çünkü hoca hiç göstermiyor ya o yanına. Hani reklam yapmıyorlar da dedim ya. Hiç yani göstermiyor. O çıktı. Nümerik olarak da çıktı. Şimdi ölçmen lazım artık o. Mutlaka ölçeceksin yani. Öyle oldu.
Anladım.
İyi olabilir yani. Avantajı da var. Bence dezavantajı da var. Yeni gelen öğrenciler strese giriyor yani. Doktora tezimle adam ikinci senesini bitiriyor. Tam bilmiyorum ya doktora tezimle falan. Ama bizim grup için sonunda güzel tezleri, güzel sonuçları oluyor. İlla ki o stresi yaşasalar da güzel sonuçları oluyor.
Onun şeyini alıyorsun.
Patlayan da var. Patlayan nadir. Yani dark state'le üzerine çalışan bir arkadaş vardı. Hocamız kendisi söylüyor. Yani bu saçma bir fikirmiş, çalışmadı diyor yani.
Hocam aslında ben bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi biraz daha aslında böyle çalıştığınız hocanın üzerinde durunca siz bir yerde de dediniz ya işte doktora öğrenciyle öncesinden bir iletişime geçmiştim vesaire. O araştırma grubunu seçerken ki çalıştığınız insanlar, isimler de gerçekten alanında ilk olan isimler olması. Hani onu seçerken o süreçte mesela ondan biraz bahseder misin? İşte doktor öğrenciyle konuşmak, işte ya da işte doktorasını yapacak öğrenci mesela, o iletişimi nasıl kurmalı, neler sormalı bir doktor öğrencisi o grupta çalışan? Yani nasıl yaklaşmalı mesela?
Mesela daha yüksek lisans yaparken İsviçre'ye gitmiştim bir sene. Sırf oradaki labları gezeyim diye. O süreç inanılmaz faydalı oldu. Yani imkanları varsa gidip birebir konuşsunlar, yemek yesinler, sohbet etsinler. Sormaları gereken spesifik sorular akıllarına ne takılıyorsa o. Yani ben burada yaşarken zorlanacak mıyım? Mesela çok önemli bir soru. O imkan varsa mutlaka gitsinler. Eğer spesifik birkaç soru benim için sorduğum ve faydalı olan şey diyecek olursak, ben öncelikle hocanın iyi bir insan olup olmadığını çok ciddi biçimde araştırdım. Çünkü çok duyuyordum. Yani böyle çok fazla hırslı olup öğrencileri gereksiz ezen, hatta küfür edebilen, gece gündüz çalıştıran, sonra hakaret eden, sonunda 3 sene çalıştırıp kovan hocalar. Yani bu akademik bullying diyorlar ya, mobbing. Akademide büyük bir problem gerçekten. Bunun olmaması için mümkün olduğunca hocanın öğrencileriyle konuşsunlar. Çünkü sandıklarından daha yaygın. Yani gerek hoca olsun, gerek o gruptaki postdoc'lar olsun. Kesinlikle yani ellerindeki makaleyi almaya kadar giden şeyler yaşayabilirler. Gayet mümkün bu. Önüne geçmek için de o insanları böyle göz göze bakıp tanımak gerekiyor. Çalıştıkları alanın aslında ideal olanı 5-10 sene sonra önemli bir alan olup olmayacağını bilebilmek. Bunu tahmin etmeye yani ama hemen hemen kimse bunu tahmin edemiyor. Onu da artık kendi inandığım alanda benim için yani bu alan yeterince ilginç. Bu konuda çalışırsam kesinlikle güzel bir şeyler olacak diye inanarak, yani bilemiyorsun çünkü, öyle inanarak gittim ben.
Hocam, peki Zeki hocam bir şey mi?
Şeyi soracaktım ben de, aslında bu güzel bir nokta, hani biraz gecikmeye geliyor sanırım. Bu kuantum teknolojilerinde özellikle son 5 senede ciddi bir ilgi artışı oldu ya, o mesela oradan nasıl görünüyordu? Doktora esnasında hani doktorun başıyla sonu arasındaki fark üzerinden bir analiz yapacak.
Evet, kesinlikle çok net etkisini görebiliyorsunuz. Çünkü en azından kendi laboratuvarınıza gelen para artıyor. Bir anda yeni projeler açılıyor. Hocanız bu projelere mutlaka girmek istiyor. Dolayısıyla hocaları bu kuantum teknolojileri alanında yeni yeni konularda proje yazıp çalışmaya itiyor. Aslında benim yayınlarım da bu süreç içinde oldu. Önce işte Alman hükümeti yeni alanlarda grant işte para vermeye başladı. Bunlara hocamız başvurdu. Bunların çıktıktan sonra da bu alanda yayına ihtiyacı oldu. Bizim için özel olarak işte açık sistemler. Çünkü mesela kapalı bir sistem olduğunda genelde işte kuantum kitaplarında falan kapalı sistem oluyor. Mesela bir atom ama bu atom çevresinden izole. Açık sistem olduğunda sistemin davranışı değişiyor. Bunun özelinde bizim hocamız bir proje aldı. Dolayısıyla bu konuda yayına ihtiyacı oldu. Benim şu ana kadar yaptığım yayınlarda bunun üzerinden çıktı. Gelen parayla birlikte grupta yeni pozisyonlar açıldı, yeni yeni konferanslar başladı. Gayet o aktiflik hissediliyor, gayet olumlu anlamda.
Peki bu aktiflik artarak devam edecek gibi mi duruyordu dönerken, yoksa şu an şey mi, hani böyle biraz daha platoya vardı mı?
Zaten bu arada henüz dönmedim. Aslında Almanya'ya geri döneceğim 2 hafta sonra. Tezi hocaya verdim. Hoca okuduktan sonra sunumu yapacağım falan. Ondan sonra herhalde bu yıl sonuna kadar daha çalışırım aynı grupta. Aktiflik zaten başlayan projeler 15 yıllık falan. Yani mutlaka artarak devam edecek. Benim hissettiğim özellikle Almanya kuantum bilgisayarlar konusunda da ciddi olarak bir şeyler yapmak istiyor. İşte DLR'da bir arkadaşım mesela teorik olarak kuantum bilgisayarların yazılımları hakkında DLR'da Almanya Uzay Ajansı'nda çalışmaya başladı. Veya Almanya şimdi IBM'le birlikte kendileri bir kuantum bilgisayar yapmaya başlıyorlar ya da başladılar. Dolayısıyla kesinlikle en azından para akmaya devam edecek. Dolayısıyla gitgide daha iyi sonuçlar olacak gibi düşünüyorum.
Evet, bayağı fon ayırıyor Almanya şu an kuantum teknolojilerine ve yani ya sürekli her gün yeni doktora ilanı, postdoc ilanı, sürekli
Evet.
yeni ilan çıkıyor yani. Hani
Evet.
ya Almanya'nın içinde bunu besleyebilecek kadar bir kuantumcu var mı, yoksa dışarıdan daha çok insan almaya gönüllü kalacaklar mı yani?
Yani benim grubumda mesela çoğu öğrenci Alman, hoca da tanıdığı kişiyi tercih etmesine rağmen aslında birkaç yabancı öğrenci de istiyorlar. Çünkü bütün grup birden sunumları Almanca falan yapmaya başlamasın. Bir uluslararası tarafı da olsun istiyor genelde çoğu hoca grubunun. Almanya'da öğrenci sıkıntısı herhalde olacak son ülkelerden biridir. Çünkü lisansta çok iyi eğitim alıyor. Fizik bölümünde öğrenciler. Ama yine de muhakkak pozisyonlar daha çok olacak. Bizim grupta bile hani sosyal medyaya hoca ilan mı versek, nasıl daha çok kişi başvursa falan diye bir arayışa girdi. Hatta Brezilya'dan bir postdoc geldi o şekilde, sosyal medyadan falan.
Baya güzel. Yani bizim de işte son birkaç senede Almanya'ya giden, doktora için giden, postdoc için giden insanların sayısı giderek artıyor. Ve hani Almanya işte o açıdan enteresan bir ülke. Lisans yapanların %70'inin master yaptığı bir ülke çünkü. Ama özel sektörde de çok fazla açık var. Yani şu an muhtemelen bu bilgi havuzuna, yani bu yetilere sahip kişiler özel sektörde de iş yapabilirler. Çünkü sürekli startup açılıyor, değil mi? Yani Almanya'da da. Yani peki o denge nasıldı mesela? Sizin gruptan startup başlatan oldu mu? Ya da işte sizin teknolojilerden bir şeyler çıkacağına inanmadıkları için başlatmadılar, yoksa insanlar daha çok akademiyi sevdikleri için mi özel sektöre geçmiyorlar? Yani o mesela doktorayı bitirdikten sonra kaçı akademide devam etmek istiyordu sizin gruptakilerin?
Bizim grupta aslında az bir kısmı akademide devam etmek istiyor. Çünkü genelde Alman öğrenciler Almanya'da iş bulmak istiyor. Ve rekabet inanılmaz düzeyde. Yani gelen hocalar grubunu ilk defa, bizim üniversiteye mesela gelen hocalar grubunu ilk defa kuran hocalar değil. Danimarka'da veya Amerika'da, İngiltere'de çok başarılı gruplar kurmuş hocalar. Almanya'ya geri dönüyor, Alman hocalar. Gelirken de yani tırlarla optik masaları, deney düzeneğini bozmadan tırlarla getirip vinçle çıkartıp koyuyorlar ve devam ediyorlar. Dolayısıyla burada yeni bir hocanın yani girmesi çok zor. O büyük bir kısmı bunun farkında oldukları için endüstriye kayıyor. Ama fizik bölümünde doktora yapmış birinin, bir Almanın Almanya'da iş bulamama gibi hiçbir sıkıntısı olamaz. Yani asla bu konuda stres yaşamıyorlar. Çünkü Zeiss var, çok güzel lazer şirketleri var. Kendi startup'ını kuranlar için çok güzel grantlar var. Bizim gruptan da ayna teknolojileri üzerine bir startup yeni kuruldu. Şu anda gayet güzel bir başlangıç miktarı da aldılar kendi şirketleri için. 3-4 kişi işe de aldılar, çalışıyorlar. Gidecek Türkler için de tabii eğer plan buysa mutlaka Almancayı iyi düzeyde öğrenmeleri gerekiyor ki doktora da bu yapılabilir gayet.
Yani bizim burada hep fizikçiler aç kalır diyenlere bir şey olsun, böyle kulaklarına küpe olsun. Fizikçiler kapılıyor bazı yerlerde.
Evet.
Türkiye'de de artık işler çok değişmeye başladı. Biz bunu ailelere anlatamıyoruz. O büyük derdimiz işte bu şeyde, kariyer fuarlarında falan. İşte daha önce birkaç kere görev aldım ben de bizim bölüm için. Ya fizik bitirecek, ne yapacak bizim evladımız işte, ne işsiz mi kalacak falan diye ya anlatamıyoruz ya. Yok öyle bir şey, yok, o gitti artık. Yani 1980'lerde 90'larda yaşamıyoruz ki, 90'larda bile hani yine biraz daha şeydi, vardı iş yani, ama 2000'lerden sonra fizikçi değerli bir komodite haline geldi yani, özellikle teknoloji işi yapan. Yani böyle ya sensörle uğraşıyorsan fizikçi lazım, ya da işte lazerle uğraşıyorsan fizikçi lazım. Yani medikalde bile artık bir sürü şeyde fizikçi işe yarıyor yani. Hani illa lazım olmasa da bir şeye koşabilirim. Bir de hani biraz İsviçre çakısı gibi hani her şeye yarıyor.
Joker
Nerede
eleman,
desem.
aynen ben de onu diyeceğim. Joker eleman gibi her yere şey yapabiliyorsun, oynayabiliyorsun bence de.
Evet.
Fizikçi.
Gerçekten öyle. Aslında başvursanız malzeme bölümünde hatta biyolojide bile akademide de çalışabilirsiniz. Bir işe yarıyor gerçekten. Türkiye'de de değişmeye başladı mı durum? Son 5 senedir pek takip etmedim. Ama bir fizik bölümünden mezun biri iş bulabilir mi rahatlıkla? İyi bir yerden mezun oldu diyelim.
Türkiye'de iyi yerden mezun olup da işsiz kalan genelde yok. Fakat şöyle bir problem var. Türkiye'de genel bir işsizlik problemi var. Hani böyle genelde %30 civarı falan bir işsizlik olduğu için insanlar istedikleri işleri bulamıyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Bir de tabii şöyle bir şey var. Türkiye'de yüksek teknoloji alanında ciddi bir iç piyasa olmadığı için savunma sanayini bir kenara bırakırsak o startupların falan işleri çok zor oluyor. Yani bizim bölümden mesela startup kuran bazı arkadaşlar oldu. Yani birisi şey demişti, onu da hep daha önce diyorum yani bugünkü aklım olsa tavuk dönerci açardım demişti. Yani hani çünkü şey yok yani üretim yapmak zor, tedarikçi problemi var. Yani kaliteli tedarikçi çünkü yüksek teknoloji işi yaparken gelen şeyin alt malın çok kaliteli olması lazım. Yoksa siz yani mikron hassasiyetinde işte ölçüm yapacak sensör yapmaya çalışıyorsunuz. Adam vidayı düzgün sıkmamış oluyor. Şey oluyor ya da işte ucuz vida kullanmış oluyor. İşte iş yapıyor. İşe yaramıyor yani bir noktada. Bir sürü saçma sapan şeyler var. O yüzden mesela herkesin işini düzgün yaptığı bir yer olsa burası hayatımız çok daha kolay olurdu. Muhtemelen Almanya gibi o yüzden çok daha üst kademede teknoloji yapmak daha kolay olur. Çünkü alttaki de işini düzgün yapıyor. Onun altındaki de işini düzgün yapıyor. Bizde öyle bir problem var. Ama Türkiye'de de hala şu var yani. Genelde fizikçiler eğer özellikle deneysel veya nümerik işlerden geldilerse yapacak bir şey çok rahat buluyorlar. Yani.
Hocam o zaman şeyden bahsedelim mi artık? Almanya'da yaşam nasıl? Nasıl buldunuz hocam? Almanya'daki yaşamınız nasıldı?
Şimdi benim anlatabileceğim şey tabii kişiye göre çok değişebiliyor. Kimisi için çok harika bir tecrübe oluyor, kimisi daha çok zorlanıyor. Yani genel bir istatistik kesinlikle yansıtmıyor ama benim için epey zor oldu. Yani ev bulmak zor oldu. Banka hesabımı 3 ay açamadım. Banka hesabım olmadığı için üniversiteden paramı alamadım. Yani kabus görüyordum. Evsiz kaldığımın kabuslarını görüyordum. Son, mesela evimin bitmesine 2 gün kalmış oluyor. Yani bu 3 aylık bir kira ilk önce ayarlayabilmiştim. Onun bitmesine 2 gün kalmış. Gideceğim yer belli değil. Otellere bakıyorsun ama maaşını alamıyorsun. Yani çok büyük sıkıntılar oldu. Bunun sebebi de biraz şey, Alman üniversiteleri de henüz tamamen organize olmamış yurt dışından öğreneceğime. Belki bu Max Planck'lar falan daha iyi olabilir. Max Planck enstitülerinde mesela doktora yapıp bir üniversiteyle bağlantılı olarak gidiyorlar genelde insanlar. Belki orada daha çok uluslararası kişi olduğu için daha rahat olabilir. Ama bu anlamda benim için inanılmaz zor oldu yani o ilk başlangıç 3 ayı.
Hocam danışmanlık falan vesaire yani o tarz bir şey sağlanması olmadı mı öyle bir durum?
Yani öyle bir şey yok. İşte şöyle oluyor. Şu bayan size yardımcı olabilir. Gidiyorsunuz onu, kapısını çalıyorsunuz. İngilizce bilmiyor. Ondan sonra tamam Google Translate işte onu anlatıyorsunuz. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. En sonunda bulduğum evi de o şekilde buldum. Üniversiteden birisi yardımcı oldu falan. Ama o stresi yaşıyorsunuz yani.
No.
Banka hesabı açmamak ne demek? Yani çok çok saçma. Gidiyorsunuz bankaya. İşte yani şöyle şeyler oluyor. Mesela bakıyor pasaporta. Geçerli mi ya falan diyor. Yani senin görevin bu değil ki. Bildiğin bahane uyduruyorsun. Bu oluyor.
Yanılmaz.
En sonunda gittim işte bir İranlı bir çocuk vardı. Gelen benim gittiğim bursta hep tabii yabancı öğrenciler geliyor. Onlara yardımcı olma görevini bir şekilde devralmış İranlı bir çocukla tekrar aynı bankaya gittik. Çünkü çocuğa anlattığımda çok şaşırdı ya. Yani nasıl olur ya? Ben her zaman buradan hesap açıyorum insanlara. Gittik onunla birlikte bankaya. Oradaki memur yine bir bahane uydurdu. Yani bazen işte diyorlar öğrenci belgen yok, bazen diyorlar pasaportunun süresi geçmiş. Yani öyle bir şey mümkün mü? Tabii ki değil. O çocukla gittik. Çocuk bu şaşkınlığını ifade etti. Yani böyle bir şey olamaz. İlk defa yaşıyorum. Ondan sonra gittiler, geldiler, hesabımı açtılar. Maaşımı yattı.
Bir rahatladınız
Çok daha rahat.
sonunda.
Evet.
Peki sonrası nasıl geçti hocam? İlk başta biraz kötü girdiniz ama sonrasında böyle bir artık ev her şeyi biraz daha düzene girdi. Bir de bu arada paralelinizde Almanca'da şey yapıyordunuz değil mi? Öğrenmeye başlamıştınız sanırım.
Evet, üniversitenin dersleri vardı. Direkt onlara başladım. O çok yardımcı oluyor. Çünkü sokakta falan hani az da olsa konuşabilirsiniz. Gayet rahatlatıyor. Sonra tabii alışıyorsun yani ne olursa olsun. İnsan alışıyor. Almanya veya Avrupa'nın genel olarak şöyle bir avantajı var. Eğer kontratınız varsa sigorta vesaire bir şeyden endişelenmenize gerek yok. Maddi olarak da o hesaplanmış oluyor. Yani size yetecek bir para veriliyor. Ama maalesef benim gittiğim burs kontrat değildi. Yani Almanya yabancı öğrenci olarak gitmek biraz daha kolay mesela İngiltere'ye göre. Çünkü böyle burslar var. Size kontrat vermiyor. Bu da hocaya maddi olarak çok daha az yük bindiriyor. İngiltere'de mesela yabancı bir öğrenci alacaklarsa bunun kontrat vermek zorunda ve bir İngiliz'e vereceğinden daha yüksek bir para vermek zorunda hoca. Yani böyle bir engel koymuşlar. Bu sebepten mesela İngiltere'de bir gruba alınmamıştım. Yani sadece bu sebepten. Dolayısıyla Almanya'da böyle bir esneklik var. Burs verebiliyor, kontrat değil ama sigortanız falan dahil değil orada. Maddi olarak da biraz daha zor. Onun için biraz daha zorlanıyorsun. Bir de Almanlar daha küçük gruplar, küçük arkadaş grupları kuruyor ve ömür boyu bunu devam ettiriyor. Yani çok daha esnek değiller hani yeni arkadaşlar bulma konusunda. Öyle bir arayışları yok. Onun için sosyal anlamda da bence hani bir İtalya'ya gitmekten gayet farklı.
Anladım hocam. Hocam peki artık şeye de gelelim. Şimdi dediniz doktora tezinizi verdiniz. Yine biraz bahsettiniz aslında sunuma gideceksiniz Almanya'ya tekrardan falan. Ama uzun vadeli ya da işte işte orada sene sonuna kadar orada kalacağım demiştiniz ya araştırma bölümünüzde. Ondan sonrası için gelecek planlarınızda neler var?
Akademide devam etmek istiyorum. Yani çoğu kişi bu süreçten sonra zaten istemiyor. Ben devam etmeye karar verdim. İşte bundan sonra genel olarak düşünürsen rekabet var. Yani çünkü akademide pozisyon bulmak artık dünyanın her yerinde gayet zor. Genelde postdoc da istiyorlar. Öyle bir hani güzel bir üniversitede postdoc yapmadan kabul ederlerse. Çok teşekkürler. Bana kahve ikram edildi. Harika bir şey.
Ne kadar güzel.
Evet.
Bize de ben de kalkıp gidip falan alırım bir şekilde. Hocam akademide
Şey
postdoc
yapmış.
olarak.
Pardon.
Hocam bu arada daha demin ufak o kısım kesilecek ama manzarayı göstermiştiniz ya belki bir tür daha şey manzara gösterebilirsiniz dinleyicilerimize. Eşya'da bir kere yapmıştık bunu da. Çok güzel manzaraydı. Sizin manzaranız da çok güzeldi. Derseniz şöyle bir gösterebilirsiniz
Ekran mı
manzarayı.
göstereyim?
Aynen.
Şöyle.
Gördüm. Ha, şu an daha demin görünmedi. Evet. Yani hocamız şu anda Kuşadası'nda.
Evet.
Açık adres vermiyoruz ama. Evet hocam. Gerçekten.
Eskiden şu bölge Körfez'miş ve Efes antik kentine kadar devam eden bir Körfez'miş burası. Ama alüvyonlar yavaş yavaş doldukça şu anda işte kumsallar var. Yani eskiden şuraya baktıkça eskiden o yelkenli gemilerin gittiğini falan hayal edebiliyorsun. Bitki örtüsü falan da korunmuş bu tarafta. Kuşadası yani tavsiye ederim.
Çok iyi yerdi gerçekten. Evet süper. O zaman hocam süper. Benim ekleyecek bir şeyim yok. Zeki hocam siz bir şey var mı? Sizin sormak istediğiniz.
Çok teşekkürler. Davetimizi kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyoruz diyelim.
Evet.
Ben teşekkür ederim.
Fahri hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa da işte unuttuğumuz, değinmek istediğiniz herhangi bir nokta.
Hayır benim de yok. Hiç fizik konuşmadık ama artık Bir dahaki sefer.
Aa hocam, şey böyle ufak bir girdik aslında ama isterseniz ondan da şey yapabilirsiniz. Böyle çalışmalarınızdan vesaire hani isterseniz bahsedebilirsiniz.
O zaman azıcık doktora
Mesela. Tabii
konumundan
tabii.
bahsedeyim.
Tabii
Hani
süper.
ne çalışmış bu adam, bu kadar anlattı falan. Hiçbir şey yapmamış be.
Şey böyle ilk deneyim olunca her şey birbirine girdi. Kusura bakmayın.
Sen bir de biliyorsun ya, sizin grupta sunum yaptığım için.
Evet hocam bir de ondan bu arada evet yani bilmeyenler için de ben bir kısımlarını şu an tekrar dinlemiş oldum. Bilmiyormuş gibi sordum falan. Yani bir kısmını bildiğim için hani atlamış olma ihtimalim de çok yüksek ondan dolayı kusura bakmayın hocam. Evet.
Yani işte yüksek lisansta yapay burun yapmıştım. Çok maceralı bir konuydu. Hani infrared fiberleri böyle dizi halinde diziyorduk. Her biri infraredin farklı bir bölgesinde geçiriyor. Bu fiberlerin içi boştu. Yani bir gazla dolduğu zaman infrared geçirgenliği değişiyor. Her bir fiberin sonucundan o dolan gazın ne olduğunu tespit edebiliyordu. Aslında insan burnu da muhtemelen böyle çalışıyor. Yani moleküllerin bağlanması buruna spektroskopik bir bilgiyi sonuçta dijitale, yani beyne aktarıyor. Böyle çok zevkli bir konuydu ama maceralı bir konuydu. Hani uygulamaya da şu anda dönüşen bir şey de yok. Doktora da çalıştığım konu ise tamamen deneysel fizik. Fotonların Bose-Einstein yoğunlaşması. Çok iyi kalitede iki ayna arasında fotonları hapsediyoruz. Aynalar küresel olduğu için iki boyutta hapsetmiş oluyoruz. Çok yaklaştırıyoruz iki aynayı birbirine. Bu dalga boyunu sınırlandırıyor içerideki. Dolayısıyla o modda iki boyutta bir foton gazı oluşturuyoruz. Aynı zamanda aynaların ortasına bir boya molekülü, floresans boya molekülleriyle dolduruyoruz. Ve moleküllerle etkileşmesiyle fotonlar termalize oluyor. Yani boya molekülleriyle aynı sıcaklığa geliyor. Daha sonra bu fotonların yoğunluğunu arttırarak kritik bir yoğunluğa ulaşıyoruz ve aynaların ortasında parlak bir nokta olarak Bose-Einstein yoğunlaşmış foton gazını direkt kamerayla gözlemliyoruz. Böyle bir konu üzerinde çalıştık.
Çok güzel konu bu arada. Ve belki şeyi sorabiliriz. Bununla ne yapılacak? Yani bu 15 senelik projeler diye konuştuk. Yani 15. senenin sonuna bir fikir var mı? Yoksa bu bir exploration study mi? Yani
Aslında şöyle, işin özünde gerçekten merak üzerine yapılan bir araştırma. Ama o hoca para aldığı yerden bir yerde kılıfına uydurarak uygulamaya yönelmek zorunda. Mesela şimdi DLR'dan, işte Almanya Uzay Ajansı'ndan aldığımız bir proje entangle olmuş fotonlar üretmek üzerine. Bunun için de kavite içerisinde fotonları birbiriyle etkileştirmek gerekiyor. Bunun üzerine çok yoğun çalışılıyor şu anda. Aynı şekilde kuantum görüntüleme üzerine uygulamaları olabilir bu bizim ışığın bazı özelliklerinden dolayı. Bu konuda şu anda aktif bir çalışma yok ama hani bunu da belki gelecek için düşünüyoruz. Yine temel bilim anlamında işte ışığın topolojik fazları ve ışığın süper iletkenliği üzerine çalışılıyor. Bunun için de fotonların etkileşmesi gerekiyor. Kavite içerisinde non-lineer bir etki oluşturmaya çalışıyoruz şu anda. Yani bu fotonlar birbiriyle etkileştiği anda uygulamalarda gelebilir. Ama şu anda başarılmış değil bu.
Sanırım hocam şey Almanya'ya döndüğünüzde biraz daha onun üzerine çalışacaksınız anladığım kadarıyla. Devam ettireceksiniz.
Evet, bu konuyu bana gayet ilginç geliyor. Yani fotonları etkileştirmek nasıl yapılabilir? İlla non-lineer etki olmak zorunda değil. Farklı yöntemler de olabilir. Bu konuya kaymak istiyorum.
Süper hocam gerçekten. Çok güzel bir çalışma bence. Hatta detaylı incelemek isteyen olursa da grubunuzun web sitesinden sizin de yine inceleyebilirler de diyebiliriz
Evet.
hatta. Ben tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum Fahri hocama, Zeki hocama tabii ki. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Burada şey söylüyoruz, abone olmayı unutmayın kanalımıza beğendiyseniz. Artık yeni şeye başladık hocam, abone sayımızı arttırmaya çalışıyoruz desteklerle. Yine biz hocam eğer öğrencilerin ya da işte dinleyen başka araştırmacıların soruları olursa sizinle iletişime geçebilirler sanırım. Sıkıntısı
Tabii
yok.
ki. Evet.
Sıkıntı yok. Süper. O zaman teşekkür ederiz. KTS'nin 31. bölümünün sonuna geldik. 32. bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.